Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 22. söz, 4. lem'a. Bu 22. sözün 2. makamı 4. lem'anın her bir zerrede ve her bir zihayatta Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine, özellikle her bir zihayatta Cenab-ı Hakk'ın bir ahadiyet sikkesi, bir de samediyet turrası olduğu ile ilgili çok harika bir ders. Her bir şeyden Allah'ın varlığına ve birliğine iki tane delik, iki tane kapı buradan açıldığını göreceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bu hakikatleri önce ruhumuza emdirmeyi, yedirmeyi, hazmetmeyi ve o yediğimiz, emdiğimiz ve hazmettiğimiz hakikatleri hayatımıza uygulamayı ve başkalarına da iman hizmeti noktayı nazarından örnek olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bu ibadet niyetiyle, marifetullah niyetiyle ve tebliğ ilahi niyetiyle inşallah bunları yaparsak, dinlersek, okursak, müzakere ve mütalaa edersek bunlar bir iman ibadeti olması noktasından çok yüksek bir ibadet. Nasıl iman ibadetlerden önce geliyor? İmanla ilgili konuların müzakeresi, ibadetlerle ilgili konuların müzakeresinden daha önce geliyor. Elbette ibadetlerle ilgili müzakereler çok değerli, çok kıymetli. Ama imanla ilgili müzakereler marifetullah olduğu için onlar hepsinin üstünde ve fevkinde. Tabii bu iman ve marifetullah konularında terakki eden insanlar ibadetlerinde daha bir hassas, daha bir ince, daha bir dikkatli oluyorlar ve özellikle günahlardan, hasreten büyük günahlardan sakınma konusunda daha bir hassasiyetli ve dikkatli oluyorlar. Dolayısıyla imanımız ibadetlerimize kuvvet veriyor. İbadetlerimizi yaptıkça, takvadan sakındıkça da marifette terakki ediyoruz. İkisini de biri birisiz olmaz, Cenab-ı Hak lütfetsin. Demek her bir zerre lisan-ı acziyle kadir-i mutlakın vücubu vücuduna ve nizam-ı alemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder. Bunu biraz daha dikkatli okuyalım. Bir defa her bir zerrede iki tane Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine bir pencere görüyoruz. Ya bir delik deyin buna, bir pencere deyin, bir menfez deyin, fark etmez. Neymiş o? Bir defa lisan-ı acziyle kadir-i mutlakın vücubu vücuduna. Acziyle Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna, Allah'ın varlığına. Peki nizam-ı alemi gözetmesiyle de vahdetine şehadet eder. Biraz sonra özellikle ahadiyet sikkesi ve samiyediyet turrasında bu daha örnekler açıklanacak ama bu sadece bu açıdan bakacak olursak her bir zerre lisanı aciziyle, aciz bir zerre. Mesela insan gözündeki bir zerre herhangi bir şey yapmaya gücü yetmeyen bir varlıktır. Evet, aciz olmasına rağmen öyle mükemmel işler yapıyor ki o gözündeki zerre o işleri yapabilecek özelliklere sahip olmadığı halde onları yapması gösteriyor ki onu yapan kendisi değil, onu yapan bir kadir mutlak. Her şeye gücü yeten, mutlak kadir olan bir zatın varlığının vücubunu gösteriyor. Yani mutlaka var olması gerektiğini gösteriyor. Mesela diyelim elinize bir kürek aldınız. Kürek bir iş yapıyor. Uzaktan görüyorsunuz. Bakıyorsunuz bir kürek bir iş yapıyor. Ama siz yapan eli görmüyorsunuz. Ne dersiniz? Ya bu kürek bu işi yapmaktan acizdir. Ha demek ki buna yaptıran bir güç var, bir kudret var. Net bir şekilde bunu anlarız. Bakarız bir kalem bir yazı yazıyor. Dersiniz ki bu kalem ve mürekkepler bunu yapamaz, bunu yazamaz, aciz. Yani ilimden aciz, kudretten aciz vesaire. Dolayısıyla dersiniz ki demek ki bu kalemi de bu mürekkebi de kullanan ve o harfleri yazan bir kudret var, bir el var, bir hikmet var, bir rahmet var. Bunu anlıyoruz biz. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün hücreler, bütün zerreler, bütün atomlar, bütün varlıklar aciz. Ama o acizlik olmalarına rağmen yani onlar yapmaya güçleri yetmez, kudretleri yetmez, ilimleri yok, irfanları yok, hikmetleri yok vesaire. Bütün bunlara rağmen onlar yapmış olmaları gösteriyor ki bunlar yapan bunlar değil. Öyleyse bunlar yapan bir kudret var, bir yüce zatın varlığına. Buna Müslümanlar Allah diyor, Kadir Mutlak diyor ama diyelim ki bir başkası Gat diyebilir, bir başkası Dio diyebilir, başka bir başkası Tanrı diyebilir, bir başkası Hüda diyebilir. Önemli olan aşkın bir varlığın, şu yaratılan varlıklar cinsinden olmayan ama bütün varlıkları yaratan aşkın yüce bir varlığın varlığını kabul ettiriyor bize. Her aciz, her zayıf mahluk hücrelerden bütün varlıklara, atomlardan bütün varlıklara varıncaya kadar onların yaptıkları işler bir onları yaptıran, onlar ona yaptıran bir zatın varlığını. Bir de nizamı alemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder. Şimdi bunu vücudumuzdan alalım. Vücudumuzdaki ellerimiz iş yaparken diğer organlarımıza uygun hareket ediyor. Yani elim mesela gözüme parmağını sokmuyor veya herhangi bir yerime yumruk vurmuyor. Diyelim bir iş yapacağız, elim gözümün gördüğüne uygun hareket ediyor. Dikkat buyurun, burası önemli. Elim gözümün gördüğüne uygun hareket ediyor ve ağzıma götürüyor götüreceği şeyi. Veya gözlüğü takacaksak gözlüğü gözüm olduğu yere götürüyor. Yani parmaklarım, parmağımdaki hücreler, parmağımdaki atomlar bütün vücudumun nizamına, düzenine uygun hareket ediyor. Ha, o zaman anlıyoruz ki benim bu parmağımdaki hücre şu vücudumu idare eden birisinin emrindedir. Kimdir o? Benim ruhumdur. Ruhumun emrine verilmiş ve ruhumun emrine uygun hareket ediyor. Eğer bütün organlarım tek bir ruha bağlı olmasaydı, benim bir tek organım bütün organlarıma uygun hareket edemeyecekti, edemezdi de. Şimdi bunu kainat çapında düşündüğümüzde her bir hücre, her bir zerre kainatın insan bedeninden tutun, bütün kainattaki varlıkların düzenine, tertibine, kanuna uygun hareket ediyor. Ama aciz, ama ilimsiz, ama irfansız, ama hikmet bilmez kendisi. Şuursuz, bilinçsiz, akılsız. Madem bu özelliklerine rağmen bütün kainatın nizamına, tertibine, düzenine, kanunlarına uygun hareket ediyor, öyleyse bütün kainatı elinde tutamayan bir zat onu bütün kainatın nizamına uygun hareket ettiremez. Mesela gözümüzdeki hücreyi örnek vermiştik az önce. Gözümüzdeki hücre o işleri yapamaz. Doğru. Bir de gözümüzdeki hücre güneşe, aya, yıldızlara, renklere, bütün dünyadaki varlıklara uygun hareket ediyor. Öyle mi? Öyleyse benim gözümdeki atomu çalıştıracak, idare edecek zat bütün kainata hakim olan bir zat olabilir. Çünkü kainata hakim olmayan benim gözümü bütün kainatın nizamına uygun hareket ettiremez. Bu da onun birliğine, varlığına birincisi, bu da birliğin. Onun için cümleyi bir de okuyalım. Her bir zerre lisan-ı acziyle Kadir-i Mutlak'ın vücubu vücuduna aciz olmasına rağmen bu işleri yapmış olması yani beden diliyle, hal diliyle, duruşuyla, yaptıklarıyla gösteriyor ki Kadir-i Mutlak'ın varlığının, vücudunun vücubuna, varlığın gerekli olduğuna nizam-ı alemi gözetmesiyle bir de bütün alemin düzenine, tertibine, nizamına, kanunlarına uygun hareket etmesiyle de vahdetine yani onun birliğine şehadet eder. Kema enne fi kulli zerre şahiden. Nasıl her bir zerrede iki tane şahit vardır Allah'ın varlığına ve birliğine. Ala ennehu vacibun vahidun. Yani varlığı vaciptir. Mutlaka bir yüce aşkın zatın var olması gerekir. İki ve onun da bir olması gerekir. Şimdi ikinci bir delil daha çıkıyor. Kezalik aynı şekilde fi kulli hayy her hayatta vardır. Lahu o zatın ayetan o zat için iki tane ayet, iki tane delil vardır. Biliyorsunuz ayet demek sadece Kur'an ayetleri anlamında ayet değil. Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, Allah'a ait olan her şeye biz ayet diyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayet Allah'ın kelamı olması itibariyle ayet, Allah'ın varlığını bildirmesi itibariyle ayet olduğu gibi kainatta bulunan her şeyde Allah'ın varlığını, birinin isimlerini bildirmesi açısından birer ayettir, delildir, birer burhandır yani. Dolayısıyla her hayat sahibinde Allah'ın bir, ennehu ahad, Allah ahattır, samet. Allah'ın ahad ve samet olduğuna iki tane ayet varmış. Bir ayetin birisi Allah'ın ahad olduğunu, yani bir olduğunu. Bir diğer ayette o Allah'ın samet olduğunu. Aslında bu, biraz sonra da ifade edecek Üstad Hazretleri, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ de ki o Allah'tır, o Allah ahattır, Allah ahad. Bir de Allahu samet, o İhlas suresinde geçen iki tane mükemmel ve muhteşem tevhid delilinin her bir hayat sahibinde görebiliyoruz. İşte yukarıda anlatılan iki, her bir zerrede, her bir zerre, her bir atom parçasında Allah'ın varlığına ve vahdetine şahit olduğu gibi, şahit oldu iki tane. Bir de her bir hay sahibinde de Allah'ın ahad ve samet olduğuna iki delil varmış, iki ayet varmış. Şimdi bunu okuyarak anlamaya çalışalım. Evet, her bir zihayatta, her bir hayat sahibinde biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Biliyorsunuz sikke ile turra, bu sanırım da çok geçen bir mevzu ama bir cümleyle ifade edelim. Herhangi bir paranın basıldığı yer para üzerinde vardır. Bu para falan yerde basıldı. Özellikle eskiden altın sikkeler vardı, altın paralar vardı. O paralar nerede basıldı? Diyelim İstanbul'da basıldı. İstanbul'da basıldığını göstermek için oraya İstanbul yazılıyor. Bir tarafında da o parayı basan sultanın, hakimin ismi yazılıyor. Diyelim ki bir tarafında Tuğra var. Tuğra diyoruz. Tuğra. İşte Fatih bastı bu parayı. Nerede? İstanbul'da. Demek ki İstanbul'un sahibi olan, İstanbul'a sahip olmayan bunu basamaz. İstanbul'un sahibi basmış. İstanbul'da basıldı. Arkasında buna sikke diyoruz. Bir de İstanbul'a sahip olan, İstanbul'un sahibi olan Fatih Sultan Mehmet onu basmış. Bir tarafı da ona işaret ediyor, bir tarafı da ona işaret ediyor. Yani paranın iki yüzü de o paranın sahibini bize haber ama iki açıdan. Şimdi aynen bunun gibi her bir zihayatta biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Ne demekmiş? Şimdi bunu okuyalım. Zira bir zihayat ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynasında gösteriyor. Allahu Ekber. Yani bir hayat sahibi varlığa bakıyoruz. İnsan olur veya hatta zihayat dediğimiz zaman burada bitkiler de giriyor. Hayvanlar, bitkiler, insanlar, hatta cinler, melekler. Ama biz o cinler ve melekleri şu gözle göremediğimiz için biz gözümüzle gördüğümüz bitkilerden, hayvanlardan ve insanlardan net örnekler verebiliriz. Şimdi bir tane alalım elimize papatya çiçeğini. Bir papatya çiçeği zihayat mı? Yani hayat sahibi mi bu? Evet, hayat sahibi. Şimdi burada neler var diyor. Neler varmış bakalım. Bir zihayat ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynasında gösteriyor. Mesela bu zihayat dediğimiz bu varlıkta hayat var ya. Evet, kainatta Allahu Teala'nın hangi isimleri tecelli ediyorsa ekseri. O isimler bunda da tecelli ediyor. Çünkü bir şeye hayat girdi mi artık hayatın gerekli olan bütün isimleri ve sıfatları orada görebiliyoruz. O zaman bunda hayat varsa hay olmayan buna hayat veremez. Öyleyse kainattaki bütün hay isminin tecelli ettiği örnekler bunda da var. Hayat sahibi olan zatın hayat sahibi varsa öyleyse onda ilim de olmalı. İlmi olmayan bu hayatı veremez. Hikmeti olmayan bu hayatı veremez. İşte şekillendirme özelliği olmayan buna hayatı veremez. Değil mi? İşte kudreti olmayan bunu veremez vesaire gibi. Öyleyse herhangi bir şeye hayat girdi mi, kainatta bulunan bütün isimlerin, örneklerin, numunelerini orada görmek mümkündür. Şu halde şimdi gelelim. Ne dedi? Ekser kainatta cilvelere görünen esmayı birden kendi aynasında gösteriyor. Buna Üstad Hazretlerinin verdiği örnek şu. Mesela bir ayna düşünelim. Güneşin ışıkları, ısıları ve renkleri, hatta bir açıdan güneşin timsali o aynada görülür. Değil mi? Bu ne demektir? Güneşin yeryüzünde tecelli eden ne kadar ışık varsa, ne kadar renkleri varsa, ısısı varsa, o güneşe ait özelliklerin hepsi o aynanın içerisinde tek başına görülecektir. Yani bir tek ayna yeryüzündeki bütün, o zaman ne diyeceğiz? Demek ki, şimdi dikkat edelim, okuyalım şimdi. Adeta bir noktayı mihrake hükmünde Hayy-i Kayyum'un tecelli ismi azamını gösteriyor. Hüsübhanallah. Yani tek başına yeryüzünde ne kadar güzel isimleri varsa güneşin, onların tamamını ayna gösterdiği gibi, tabiri caizse bir zihayat da kainat aynasında tecelli eden ne kadar güzel isimler, Allah-u Teala'nın isimleri varsa, sıfatları varsa, onları kendi çapında ekser demesi insan mesela tamamını gösteriyor. Ama bitkiler ve hayvanlar tamamını, bitkiler belki hayvanlara göre biraz daha az gösteriyor. Ama hayvan hayatı bitki hayatına göre daha fazla gösteriyor. Ama insan hayatı kainata tecelli eden bütün esmayı tek başıyla mahiyet aynasında keyfiyet olarak gösteriyor. Sanki noktayı mihrakiye. Evet. Ne diyor? Hayy-i Kayyum'un tecelli ismi azamını gösteriyor. İşte ehadiyeti zatiyeyi, Allah-u Teala'nın zatının birliğini. Burada bir şeyi daha ifade etmeye çalışalım. Ehadiyet Allah'ın zatının birliği olmakla beraber bir mana. Bir manada bir şeyde Allah'ın ekser isimlerinin aynı anda tecelli etmesi anlamına geliyor. Üstad Hazretleri bu ikisini burada birleştiriyor. Yani Allah-u Teala'nın zatının birliği ehadiyet. Kainatta sıfatların tecelli etmesi ve sıfatın birliği de vahidiyet oluyor. Mesela diyelim bende hayat ismi, bende hayva hayat var, diğer hayat sahibinde var, diğer hayat sahibinde. Bütün yeryüzündeki hayatları görüyoruz ve diyoruz ki bütün bu hayatlar bir tek hay olan, ezeli ve ebedi olan bir zatın hay isminin tecellileridir. Bu vahidiyet oluyor. Ama Allah'ın zatının birliği ehadiyet oluyor. Bir de Allah'ın zatının birliğinin Allah'ın zatına ait olan isimler, sıfatlar bir tek varlıkta tecelli edince o da ehadiyetin tecellisi oluyor. Burada ikisini de görüyoruz. Hem zat-ı ilahinin ehadiyetini hem de ehad olan o Allah'ın ekser isimlerinin hay ismi vasıtasıyla bir tek varlıkta tecelli etmesini görüyoruz. Ne kadar güzel. Ne diyor? Bir de okuyalım burayı. İşte ehadiyeti zatiyeyi muhyi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden bir sikke-i ehadiyet taşıyor. Ne kadar güzel. Yukarıyla birleştirdiğimizde ikisini burada görmüş oluyoruz. Ne dedi yukarıda? Bir zihayat ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynasında gösteriyor. Demek ki kainata tecelli eden isimlerin bir tek hay isminin tecellisinde bir tek varlıkta görülmesi ehadiyet tecellisi oluyor. Bu da aynı zamanda zatı bir olan, zatı tek olan ehadiyet-i zatiyeyi de gösteriyor. Subhanallah. Burada Allah-u Teala'nın insana ihsan ettiği sonsuz nimetleri de görüyoruz. Evet, bitkiler de zihayattır. Onlar da Allah'ın hay ismine mazhar oluyorlar. Ve Allah'ın zatının birliğini göstermekle beraber o hay isminin tecellisiyle onun ekser isimlerini okumamıza vesile oluyor. Ama diyelim ki hayvanlarda tecelli eden esma daha fazla. Mesela hayvanlarda görmeyi de doğrudan görebiliyoruz. Evet, bitkilerde de görmesi olmayan bunu yaratamaz diyoruz ama hayvandaki görmeyi gördüğümüzde daha net görüyor. Demek bu görmeyi veren zat görücüdür diyoruz. İşitmeyi veren zat işiticidir. Ama insana gelince insan kendisinde tecelli eden Hay ismiyle, Hayy-i Kayyum ismiyle Allah'ın kainatta tecelli eden bütün isimlerini tek başına mahiyet aynasında gösterebiliyor. Bu durum kainatın tamamına tecelli eden isimlerini bir tek insan kendisinde görmekle ehadiyeti zati, Allah'ın ehad olduğunu, zatının tek olduğunu, yekta olduğunu göstermiş oluyor. Her bir hayat sahibi. Ama hasreten insan. Bu böyle. İkincisi, hem o zihayat kainatın bir misali musaggarı ve şecere-i hılkatin bir meyvesi hükmünde olduğu için bu da samediyeti gösterecek. Onun için ehadiyetten sonra samediyet gelmiş. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. De ki o Allah birdir ve o Allah samettir. Ne demek Allah'ın samediyeti nasıl gösteriyor? Ne demekti samet? Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan ama bütün mahlukatının bütün ihtiyaçlarını gideren. Özet mana bu. Peki bir varlığa hayat girince ve hayat sahibi olunca Allah'ın samediyeti nasıl ayna oluyor? Okuyalım. Her bir zihayat kainatın bir misali musaggarı. Özeti bunu küçük bir daireden alalım. Mesela bir ağaçtan bakalım daha net anlaşılır. Bir ağaç meyvesini elimize aldığımızda bu meyve bu ağacın küçük bir özeti midir? Evet. Peki. Peki bu meyve bu ağaçtan mı çıktı? Evet. Şimdi anlamaya çalışalım. O zihayat kainatın bir misali musaggarı. Evet yani bu meyve ağacın küçük bir özeti. Ondan süzülmüş ve küçük bir ağaç olmuş. Misali musaggar küçültülmüş bir özet, örnek, numune. Ve şecere-i hılkatin bir meyvesi. Bu ağaç, yaratılmış ağaç hılkatinin de bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını ummadığı ve bilmediği bir yerden kolaylıkla küçücük daire hayatına yerleştirmek. Şimdi bu ağaçtan çıkan bu meyvenin, meyvenin içindeki çekirdeğin bütün ihtiyaçlarını bu ağaçtan gidermek ağaca sahip olacak bir zatın işi olabilir. Ne o dalların işidir, ne ağacın işidir, ne de o dallardaki hücrelerin ve atomların işidir. Öyleyse ağacın içinden süzülmüş, ağacın bütün özelliklerini taşıyan o çekirdeğin, o meyvenin ancak ağacın sahibi olan bir zatın yapabilmesi mümkündür. Şimdi bunu büyütüyor Üstad Hazretleri, kainatı bir ağaç yapıyor. Kainatta yaratılan her biri zihayatı da o kainatın küçük bir özeti, küçük bir çekirdeği, küçük bir numunesi gibi hayalimize getiriyor. Öyleyse o küçük zihayat mesela bir insan şu kainatın bir özeti midir? Evet. Veya bir bitki veya bir az önce ifade ettiğimiz gibi Allah-u Teala'nın tecelli isimleri onda da tecelli ettiriliyor. Öyleyse bu kainattan süzülmüş ve kainat kadar ihtiyacı olan o zihayatın ihtiyaçlarını kim giderebilir? Ancak bütün her şeye gücü yeten ve her varlığın her ihtiyacını gideren bir zat olabilir. İşte bu noktadan her bir zihayat kainata gücü yetmeyen, kainattaki bütün varlıkların ihtiyacını gideremeyen benim ihtiyaçlarımı gideremez. Öyleyse kainatı benim etrafımda döndüren, bana hizmetkar eden ancak samet olan bir zat olabilir diye her bir zihayat ama her bir zihayat, her bir bitki, her bir hayvan, her bir insan, her bir canlı kainata gücü yeten, hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin her ihtiyacını gideren bir zatın yani samet olan bir zatın varlığını gösteriyor. Demek ki her bir zihayat bir tarafında Allah'ın ehadiyet sikkesini gösterir. Bir tarafında da Allah'ın samediyet turrasını bize gösterir. Onun için her bir varlık kul huvallahu ehad, Allahu samedi hal diliyle, beden diliyle, duruş diliyle tesbih ediyor ve tahmid ediyor, tekbir ediyor. Fesübhanallah. Tehlil ediyor. La ilahe illallah diyor. Ve İhlas'ı okuyor. İhlas suresini okuyor bir açıdan. İşte bizim bunların farkına varabilmemiz bize kalite katıyor. Bize değer katıyor. Ve bunların farkına varmak bizi marifetullah derecelerinde ve terakki ettiriyor. Teali ettiriyor. Şimdi bir de okuyalım bunu. O zihayat kainatın bir misali musagarı, özeti ve şecere-i hılkatın bir meyvesi, yaratılmış bütün varlıkları bir ağaca benzetiyor. O hılkat ağacının bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını bak. Zihayatın mesela yıldızlara ihtiyacı var, güneşe ihtiyacı var, havaya, suya vesaire. Bütün mahlukata ihtiyacı var. Hayatının var olması, hayatının devam etmesi, bir de hayatının devamı için gerekli levazımatının tedarik edilmesi ancak kainat kadar ihtiyaçları giderecek bir zata muhtaçtır. Hatta kainatın olması da yetmiyor. Kainatta olmayan mesela bütün varlıklar da Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle an be an yaratılıyor. Hay isminin tecellisi an be an kesintisiz olarak devam ediyor da hayat devam ediyor. Bu da öyle. Yani bir kısım varlıklar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklardan tekrar Allah yaratıyor. Evet. Buna biz inşa diyoruz. Ama her an o varlıklarda olmayan yeniden icat da var. Mesela hayat, bendeki hayat kesintisiz Allah'ın Hay isminin tecellisiyle devam ediyor. Fesubhanallah. Benim farklı şekillerim her an yaratılıyor. Onlar öncekilere benzemeyen yeni durumlar, yeni haller ortaya çıkıyor. Onlar yeni bir yaratma oluyor. Demek ki ister inşa tarzında olsun, ister ibda tarzında olsun, her şeye gücü yeten bir zatın emriyle bana hizmetkar ediliyor. Ne diyor? Kainat kadar ihtiyacatını ummadığı ve bilmediği bir yerden kolaylıkla küçücük daireyi hayatına yerleştirmek. Allah Allah. O küçücük bitkinin, o küçücük hayvanın, o küçücük canlı insanın ne kadar küçük dünya içerisinde. Bir de güneş gezegeni içerisinde kadar küçük. Bir de güneş içinde bulunduğu galaksi içerisinde kadar küçük ve diğer galaksileri düşündüğümüzde öyleyse bu küçücük, minnacık ama kainat kadar değerli olan bu varlığın bütün ihtiyaçlarını ummadığı, bilmediği yerden ona göndermek, yetiştirmek samediyet turrasını gösteriyor. O varlığın üzerinde şu yazı var. Hal diliyle. Bu canlıyı bu kainatın hizmetiyle yaratmak ve kainatın bütün ihtiyaç bu varlığın bütün ihtiyaçlarını kainattan süzüp buna yetiştirmek ancak her şeye gücü yeten, her şeyin yanında, her şeyin her ihtiyacını bilen ama hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde her şeyin her ihtiyacını her an gideren Samet bir zatı gösteriyor. Öyleyse her bir zihayat bir tarafıyla Allah'ın ehadiyetini, zatı Allah'ın ehadiyeti zatiyesini bir yanıyla da samediyetini Allah'ın Samet olduğunu gösteriyor. Ne kadar güzel. Samediyettir. Yani o hal gösteriyor ki onun öyle bir Rabbi var ki aslında bunu insan sürekli söyleyebilse yani benim öyle bir Rabbim var ki bu çiçeğin öyle bir Rabbi var ki bu bitkinin, bu hayvanın, bu böceğin, bu sineğin, bu kedinin, bu farenin, bu kuşun, bu balığın aman ya Rabbi. Her biri canlı. İnsanın canlı görmediği bir yer yok ki. İçtiği suyun içerisinde milyarlarca canlı varmış. Bir gram toprakta milyarlarca bakteri varmış. Avuçlarımızda canlılar dolaşıyormuş. Haydi onları geçtik gözümüze. Gözümüzde görecek o kadar canlılar var ki her tarafı Cenab-ı Hak o küçük varlıklara donatmış. Niye? Sürekli Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ve samediyetini görelim, okuyalım. Aman gaflete düşmeyelim diye. Demek ki onun öyle bir Rabbi var ki bunu insan kendisi için değerlendirebilir. Ona her şeye bedel bir teveccühü var. Aman ya Rabbi. Bütün kainata bedel bir teveccühü var. Kimin? Onun Rabbinin. O Rab bütün kainata bedel ona teveccüh etmiş. Ne yapıyor? Bütün ve bütün eşyanın yerini tutar. Yani hiçbir varlık Diğer hiçbir varlığın ihtiyacını gideremez. Her şeyin her ihtiyacını gideren ancak Samed olan Allah'tır. Çünkü bütün mahlukat, bütün varlıklar kendileri kendi ihtiyaçlarını da başkalarının ihtiyaçlarını da gideremez. Her şeye muhtaç bunlar. Allah'tır sadece Samed olan. Fesubhanallah. Onun için Allah'ın samediyetinin tecellisiyle her bir zihayat ne diyecek? O diyemiyorsa biz diyeceğiz. Bunun öyle bir Rabbi var ki her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar. Allah'ın o teveccühü bütün varlıkların yerini tutar. Bir nazarı var. Allah Allah. Allah'ın bakışı, Allah'ın ilmi, Allah'ın kudreti, Allah'ın teveccühü. Aman ya Rabbi. Dolayısıyla böyle bir bakış, böyle bir marifet bizi gerçekten kainatın üstünde bir kaliteye çıkarır. Bir değere çıkarır. Bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Hani Allah-u Teala bende Hay ismi tecelli ettirmiş. Evet, ona uygun bir el, ona uygun bir dil, ona uygun bir göz, ona uygun hissiyatlar, ona uygun latifeler. Yani benim hayatımın devamı için öyle bedensel özellikler koymuş ki şu bedenimde o Samet ismi tecelli etmese benim bu ihtiyaçlarımı kim giderecek? Kaldı ki ruhumun ihtiyaç olan bedenimi de o vermiş. Hani mesela diyelim ruhumu da o vermiş. Ruha da benim muhtacım ama ruh yapmaya gücüm yetmiyor. Tamam. Ruhu verdi. Sonra o ruha akıl, ilim, hikmet, hayal, öyle muhabbet, merak, inat, ne kadar harika latifeler, cihazatla donatmış o ruhumu. Onları da o zat vermiş. Daha devam ediyoruz. Sonra o ruhun istifadesi için öyle bir beden vermiş ki ona, o bedeni de bizim yapmaya gücümüz yetmiyor. Ona göre kulağımızı takmış, gözümüz yerine koymuş, parmaklarımızı yerleştirmiş, hücrelerimizi, Allah, atomları, organları, bütün bedensel özelliklerimizden, bütün ruhsal özelliklerimize varınca onların tamamını vermiş. Bu samediyet, her şeyin, her ihtiyacın. Bir de benim bu hayatımın devam etmesi için kainatın bana hizmet etmesi gerekiyor. O halde benim bütün ihtiyaçlarımı şu kainatı benim önüme serip kainatı, bedenimi ve ruhumu bana hizmetkar eden zat ancak Samet olan bir zat olabilir. Her şeye gücü yeten, her şeyin her ihtiyacını veren ama kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan bir zat olacaktır. İşte bu bize gösteriyor ki Allah Samet'tir. Her bir zihayat Allah'ın samediyetini gösteriyor. Biraz sonra bir şey daha söyleyecek Üstad Hazretleri, onu ben söyleyemem, orada okuyalım. Bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamaz. O zaman biz hangi varlığın teveccühünü isteyeceğiz? Hangi varlığın rızasını isteyeceğiz? Hangi varlığa teveccüh edeceğiz? Onun için namazda İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana teveccüh ediyoruz ya Rabbi. Yalnız senden istiyoruz. Onun için yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden istiyoruz diyoruz namazda. Ama öncesinde bir mana var. Nedir o? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak, alemlerin Rabbidir Allah. Alemleri terbiye eden bu zihayatı terbiye ediyor. Eğer alemleri terbiye etmezse, eden birisi olmazsa, bu tek zihayatı terbiye edemez. Sonra o Rahmandır. Her varlığın ihtiyacını görüyor. Bütün kainatı onun etrafında döndürüyor. Beni mesela. Bütün kainatı benim etrafına döndür, benim ihtiyaçlarımı kainattan veriyor. Öyleyse her şeye muhtaç olan bir varlığın her ihtiyacını gidermek, hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her varlığın her ihtiyacını gideren bir zatın işi olabilir. Er-Rahman, Er-Rahim, Maliki Yevmiddin. Sonra din gününün sahibidir diye Allah'ın vasıflarını, sıfatlarını, özelliklerini okuduktan sonra bize Allah şöyle dememizi emrediyor. İyyâke na'budu, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden isteriz ve iyyâke nestaîn. İşte ehadiyetil iyyake diyoruz. Sonra bütün mahlukatın ibadetlerini, bütün mahlukatın dualarını da Allah'a sunuyoruz. Burada birleşti bu. Bir açıdan da kul huvallahu ehad, Allahu samedin manasını Fatiha suresinin başında görmüş oluyoruz. Naam, evet, yekfi li kulli şeyin şeyun, her şey için bir şey yeter. An kulli şey, Allah Allah. Başka hiçbir şeye muhtaç yok. Her şeyin yerine, her bir şey için bir tek şeyin teveccüh yetiyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani Allahu Teala'nın bir teveccühü, bütün muhtaç olduğumuz zannettiğimiz şeylerin yerine tek teveccühü her şey için yetiyor. وَلَا يَكْفِي عَنْهُ كُلُّ şey وَلَوْ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ. Her şey bir tek şeye yönelse bile Allahu Teala'nın bir teveccühünün yerini tutamaz. Yani bütün mahlukat bizi methetse Allah'ın bir teveccühünün yerini tutamaz. Ama Allah'ın bize bir teveccühü, bütün mahlukatın teveccühüne bedeldir. Ona gerek kalmaz. Yukarıdaki şeyin ifadesi. Okuyalım o yukarıdakini. Onun öyle bir Rabbi var ki, ona her şeye bedel bir teveccühü var. Ve bütün eşyanın yerini tutar, bir nazarı var. Bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamazın bir bunun meali oldu, bunun açıklaması oldu. Hem o hal gösteriyor ki onun o Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. Allahu Ekber. Allahu Teala'nın esması zatı gibi, esması, sıfatları, şunat-ı zatisi de sonsuz, ezeli ve ebedi. Yani tecezzi ve inkısam olmaz. Öyle diyor Üstad Hazretleri. Onun esması zatiyedir, ezeli ve ebedidir. Sıfatları da, şunatı da tecellisinde bir inkısam, bir azalma haşa, bir çoğalma haşa öyle bir durum olmaz. Tecezzi ve inkısam olmaz. Yani cüzlere bölünme, parçalara bölünme gibi veya bir işte kısımlara bölünme gibi durum olmaz. Allah. Mesela bunu çok bir örnek olarak gösterelim. Güneş herhangi bir okyanusa tecelli etmekle ışıklarında bir azalma veya çoğalma olmaz. Yani. Veya dünyada güneşin karşısına çıkan şeylerin azalmasıyla onun ışıklarında bir azalma söz konusu olmaz. Aman ya Rabbi. Yani Cenab-ı Hak hiçbir şey yaratmadığında isimleri, sıfatları, şunat-ı zatiyesi, ezeli ve ebedi ve sonsuzdu. Allah milyarlarca kainat yaratsaydı, bir tane değil de trilyonlarca kainat yaratsaydı haşa yine bir azalma ve çoğalma olmazdı. Onun için o hal gösteriyor ki diyor onun Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi samettir. Peki bir de diyor hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. Her bir zihayatta biz bunu görüyoruz. Öyleyse samediyetin iki manasını anladık. Bir, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün varlıkların her türlü ihtiyacını karşılayan O'dur. Kainattan, kainata sahip olan bir zatın karşılamasıdır. Öyleyse onun bir teveccühü kainattan daha değerlidir benim. Bir de bir şey daha öğrendik. Allahu Teala yaratmakla veya yaratmamakla herhangi bir azalma veya çoğalma diye bir durum söz konusu olmaz onun isimlerinde, sıfatlarında. Ne diyor onun için? Onun diyor hazinesinden hiçbir şey eksilmez. Onun hazinesi dediği esması, sıfatı, hazine o. Hay ismi hazinedir. Bütün hayatlar oradan akıyor. Allahu Ekber. Bütün Rezzak ismi bir hazinedir. Bütün rızıklar oradan tecelli ediyor, yaratıyor. Allahu Ekber. Sonsuz ya. Hani sonsuzdan milyon çıkardınız. Azaldı mı? Sonsuzdan milyar eklediniz. Çoğaldı mı? Bak. Allah Allah. Biz bile sonsuz dediğimiz şeyin azalması ve çoğalması diye bir şey olmadığını anlıyorsak, ezeli ve ebedi olan, mahiyetini anlamadığımız, anlayamayacağımız, sonsuz olan Allahu Teala'nın, sonsuz esmasının, sonsuz sıfatlarının elbette artması, eksilmesi diye bir durum olmayacağını da rahat bir şekilde anlarız. Evet, işte samediyetin gölgesini gösteren bir nevi turrası. Demek her bir zihayatta bir sikke-i ahadiyet bir Turra-i Samediyet vardır. Evet, her bir zihayat hayat lisanıyla kul huvallahu ahad Allahu samed. Tabi burada İhlas suresinin ne kadar önemli ve neden ihlas denildiğini de bir manasını anlamış olduk. Neden ihlas? Çünkü Allah ahattır, Allah samettir. Öyleyse bütün güzellikler, bütün özellikler Allah'ın ahadiyetini, zatının birliğini gösteriyor, ona yönlendiriyor bizi. Bir de bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan odur. Bütün kainat bana teveccüh etse, beni methetse, beni övse Allah'ın bir teveccühünün yerini dolduramaz. Öyleyse gerçekten samediyet aynasına mazhar olmak ancak böyle olur. Aslında her bir zihayatta samediyetin izini, özünü görüyoruz. Ama insan bunun farkına varınca kendine mal etmiş oluyor ve ihlasa ermiş oluyor. Onun için ahadiyet ve samediyette ihlasın zirvesine ulaşmaya çalışıyor inşallah. Bu iki sikkeden başka birkaç pencere-i mühimme de var. Başka bir yerde tavsiye edildiği için burada ihsar edildiği hayat, hay isminin anlatıldığı yerlerde işte 11. sözde hayatın hakikati, hukuku, yine ayet-i hasbiyede mesela ayetin hay isminin hayatın hakikati, hukuku, hakkı, mahiyeti gibi olan anlatılan yerlerde bunları görmek mümkündür. Onun için onlara girmiyoruz diyor. Hayatın buradaki ahadiyet ve samediyet turlalarına dikkat çekilmiş oldu. Ve bu arada aynı zamanda da kul huvallahu ahad Allahu samedin de bir manasını inşallah anlamış olduk. Madem şu kainatın her bir zerresi böyle üç pencere dediği bu dördüncü lemada birinci pencere, yani 22. söz, 2. makam, 4. lemada, birinci pencere, ikinci pencere, üçüncü pencere diye anlattı Üstad Hazretleri. Ve iki deliği, orada dedi aciz lisanıyla ve bütün mahlukatın nizamına, kainatın düzenine uygun hareket etmesiyle her bir zerre. Bir de iki hayatta iki kapıyı, iki kapı dediği de bu işte ahadiyet sikkesiyle samediyet turrasını. Ama nerede? Her bir zerrede. Ve subhanallah. Her bir zerrede hem üç pencere, hem iki delik, hem iki kapıyı. Tabi hayat girince ne oluyor o zaman? Vacibül vücudun vahdaniyetine açıyor. Ve subhanallah. Vahdaniyet, hani Allah-u Teala'nın vücut, kıdem, vahdan, Allah'ın zati isimlerinden. Aslında her bir varlıktan bu anlamda 3, 5, 7. 7 tane farklı açılımla. Aslında hani her bir şeyde Allah'ın varlığına bir delil vardır diye bir şey vardı. Beyit vardı. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala enne vahid. Her bir şeyde Allah'ın bir olduğuna delil var diyor. Delil var. Ayet var. Cevşende ayetli var, ayetler var diyor. Peygamberimizin duasında ayatuhu. Ayetler vardı. En az 3. Demek ki 3, 5, 7, kim bilir 9, 11, 15 nice ayetler bulunabilir. Her bir şeyde Allah'ın varlığına ve birliğine biz buradan 7 tane delili okumuş olduk. Evet. Ne diyor? Her bir zerresi böyle 3 pencereyi, 2 deliği ve hayatta 2 kapıyı birden vacibül vücudun vahdaniyetine açıyor. Zerreden ta şemse kadar tabakat-ı mevcudat. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün varlıklar, bütün yönleriyle Zat-ı Zülcelal'in envar marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilsin. Yani bir tek zerreden, hayat girince iki kapı, hayat girmeden önce üç tane pencere, iki tane delik okuduk. Bu kadar farklı özellikleriyle Allah'ın varlığına ve birliğine bir marifet kapısı, marifet penceresi, marifet deliği olursa, o zaman zerreden güneşlere kadar bütün varlıkları bu açıdan okuduğumuzda o zaman Allah'ın marifet nurlarını, Allah Allah, nasıl ki güneşin bütün ışıkları, bütün renkleri, bütün ısıları güneşin varlığını gösterir. O zaman tabiri caizse kainattaki bütün varlıklarda birçok açıdan Allahu nuru semavati vel art ayetinin ifade ettiği üzere Allah'ın nurunu gösteriyor. Allahu Ekber. İnsana da bunlara bakarak o nurları okumak kalıyor. Ve işte marifetullah'ta, Allah'ı tanımada, terakkiyat-ı maneviyenin derecatını, manevi derecelerin ne kadar çok olduğunu ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et. Huzurun meratibi, yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmamızı, her bir varlığın ilmiyle, kudretiyle, hikmetiyle Allah'ın onun yanında olduğunu hissetmek. Hem biz Allah'ın huzurundayız, buna biz kurbiyet diyoruz. Hem de Allah bizim yanımızda ilmiyle, kudretiyle, hikmetiyle, rahmetiyle tecelli ediyor. Akrabiyetiyle. Demek ki bir Müslüman imanının derecesine, marifetullahın derecesine ve mütalaasının, tefekkürün derecesine göre hem Allah'a olan yakınlığı hem Allah'ın kendisine yakınlığının derecelerini anlayabilir, terak edebilir. Her bir varlıktan bu pencerelerle, bu deliklerle, tabiri caizse bu kapılarla onun marifetine ulaşabilir. Allah bize her zaman onun yanı, onun huzurunda olma şuurunu ve onun bizim gördüğünü, buna biz akrabiyet diyoruz. Hani peygamberimize sormuş Hazreti Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah ihsan nedir diye. Peygamber buyurmuş ki ihsan Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Bak, Allah'ı görür gibi. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Ya. O bizi biliyor. O bizi hikmetiyle her an yaratıyor. Kudretiyle icat ediyor. Rahmetiyle ikram ediyor. İhsan ediyor. Lütfediyor. Kainatı benim etrafımda döndürüyor. Öyleyse her an kul vallahu ad Allahu semed okumak insana bıkkınlık vermez. Marifeti terakki ettirir. Onun için kul vallahu ad Allahu semed her okuduğunda ayrı bir mana çıkıyor. Onun için kul vallahu ad Allahu semed okunduğunda ruhlarımız usanmıyor, bıkmıyor. Çünkü içindeki manalar tükenmiyor. Sonsuz manalar var. O ruh o manaları her birinde ayrı bir mana anladı, ayrı bir mana hissettiği için bıkmıyor, usanmıyor ve ayrı ayrı manalar. Onun için ihlası sürekli okunuyor. Onun için ihlas sürekli tekrar ediliyor. Evet, Cenab-ı Hak şu cümleyi bir de okuyalım. Buna bize mazhar kılsın inşallah. İşte marifetullah'ta terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.